Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istakal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Akide dersimizde şirk olan muskalar bölümünde kalmıştık. Arapçada muska diye bildiğimiz kelimenin aslı temîmedir. Çoğulu temâim. Bunun lügatte manası çocukların üzerine nazar gibi şeylerden korunmak için asılan muskalardan gelmektedir. Araplar bunu sanki talep edilen deva ve şifanın tamamlayıcısı olarak gördüklerinden böyle temime diye isimlendirmişlerdir. Islahtaki manası ise hastaya, çocuklara, hayvanlara veya başka bir şeye belanın def'i veya kalkması için asılan tavizlerdir. Bu temimelerin bazı çeşitleri, bazı büyücülerin içerisine tılsımlar yazdığı muskalar, manası bilinmeyen yazılar, şirk içeren, şeytanlardan yardım istenen, çocuklara, hayvanlara, ticaret mallarına, evlerin kapılarına asılan, nazardan koruduğu veya hasta olan insana veya hayvana şifa verdiği iddia edilen muskalar, bazı cahillerin çocuklarına asarak onları ölümden koruduğunu iddia ettikleri boncuklar, bereket veya basur için gümüş bilezik takmak, cinlerden koruduğuna inanılan taşlı yüzük takmak, bazı hastalara tedavi olması inancıyla Muhammed gibi ismi olan belli bir şahsa üzerinde düğümler olan iplikler takmak, nazardan, hastalıktan veya cinlerden koruduğu iddia edilen yahut hastalıklara şifa sebebi olduğu söylenen çocuklara veya evlerin kapılarına asılan ipler, hayvan derileri gibi muskalardır. Bunun benzeri tedavi için kolluk takmaktır. Şeyh Abdülaziz bin Baz Rahimullah fetvasında bunun hükmünü uzunca açıklamış. Muasır alimlerin bu konudaki ihtilafını zikretmiş ve şöyle demiştir. Harama sebep olduğu bilinen şeyler de haramdır. Bunda bir fayda olduğu takdir edilse dahi böyledir. Giyilen kolluğun insanda muskalar gibi günlerce veya yıllarca kaldığı bilinmektedir. Yutulan tabletler ise böyle değildir. Pazıya takılan kolluklar İmran bin Husayn radıyallahu anh hadisinde geçen halkalara daha çok benzer. Yine bazılarının romatizma hastalığının tedavisi için kullandıkları bileziklerin hükmü de aynı eserde açıklanmış. Bu hükümdeki ihtilafları zikretmiş ve İbn-i Bas şöyle demiştir. Bu meselede benim görüşüm bahsedilen bileziklerin şirkin vesilelerinin önünü kapamak, fitneye düşülen maddeleri koparmak ve nefsin bunlara bağlanma meylinin önüne geçmek için terk edilmesi ve kullanılmamasıdır. Müslüman kalbiyle Allah Teala'ya yönelip ona güvenmeli, mübah olduğundan şüphe bulunmayan, bilinen meşru sebeplerle yetinmelidir. Allah mübah kıldığı şeyler haram kıldıklarına ve şüphelilere ihtiyaç bırakmaz. Faydalı olan her şeyin kullanılması mübah değildir. Bilakis şu iki şeyin bulunması zorunludur. Birincisi, o konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin özel bir yasağı bulunmamalıdır. İkincisi, zararı faydasından büyük olmamalıdır. İbn-i Hüseyin'in de Riyaz-ı Salih'in şerhinde, sizi bir şeyden yasaklarsam ona derhal son verin hadisini açıklarken şöyle demiştir. Haram kılınan bir şey ancak iki şartla mübah olur. Birincisi, onu başka bir şeyle def edememe zarureti. İkincisi, zarurete binaen olmaz. Bu yüzden haram ile tedavi caiz değildir. Zira insan rukiye, ilaç gibi başka bir mübah şeyle tedavi olabilir. Bu haram tedavi yönteminin ise şifa vermesi kesin değildir. Bu muskaların tamamı haramdır ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinde belirttiği gibi şirktir. Rukiyeler, temimeler ve tivele şirktir. Burada rukiye ile kastedilen cahiliye döneminde bahsedilen rukiye okuma demek. Cahiliye dönemindeki cinlerden yardım istenen sözler içermesi halindedir. Temimeler, işte bizim muska diye bildiğimiz nazarlık, boncuk, iğde dalı gibi veya nüsha, nüsha kelimesinden Türkçe'ye muska diyerek tarif olarak geçmiştir. Böyle yazılardır. Tivele ise sevdi muskası derler. karıyla koca arasında veya bir erkekle bir kadın arasında muhabbet hasıl etmek için yapılan bir tür büyüdür bu. Yine diğer bir hadiste kim temime asarsa, yani muska asarsa şirk koşmuştur buyurulmuştur. Bunu Ahmet Hakim Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den Hasan isnad ile rivayet etmişlerdir. Bu hadisin baş tarafı var. Ukbe bin Amir hadisinin. Ukbe radıyallahu anh 10 kişilik bir grupla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bu gruptan 9 kişi biat etti. Biri biattan geri durdu. Dediler ki bu adam neden biat etmiyor? Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun pazusunda muska vardır. Adam kolundan muskayı çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ondan biat aldı. Sonra şöyle buyurdu. Kim bir temime asarsa şirk koşmuştur. Bunun benzerini İbn-i Vehb camide sahabeden birinden diyerek Hasan bin İsnad'la rivayet etmiştir. Burada Tahavi'nin rivayetinde şöyle geçiyor. Şerhu Me'anil Asar kitabında. Bu 10 kişilik gruptan hepsinden, 9'undan Nebi Aleyhisselatü Vesselam biatlerini alıyor. Bir kişiden almıyor. Allah'ın Resulü diyorlar, neden ondan biat almadın? Onda muska asılıdır. O muska onun üzerinde olduğu sürece o bir müşriktir buyurdu. Bunun isnadı da sahih. Diğer bir rivayet lafzı şöyle hadisi. Kim bir şey asarsa ona havale edilir. Yani Allah Teala ona yardım etmez ve onu sardığı hiçbir faydası olmayan o sebebe havale eder. Diğer bir şahidi Ahmet bin Ambel ve İbn-i İbban İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın kolunda bir halka görünce yazık sana bu nedir buyurdu. Adam kuvvet verici dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ancak zayıflığını artırır. Onu çıkar at. Şayet o senin üzerindeyken ölseydin bir daha iflah olmazdın, kurtulamazdın buyurdu. Bukhari ve Müslim Ebu Bişir el-Ensari radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Ebu Bişir el-Ensari radıyallahu anh Resulullah aleyhisselatü vesselamla beraber bir yolculuktaydı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu haberi gönderdi. Develerin boyunlarında hiçbir kolyeyi koparmadan bırakmasınlar. Müslim'in rivayetinde Malik dedi ki, yani İmam Malik, bunlar nazarlık idi. Bu şirktendir. Zira onlar bunu Allah Azze ve Celle dışında şifa vereceklerini zannediyorlardı bu eşyaların. İkinci grubu arayabilen varsa, ikinci grubu arayın. Allah Azze ve Celle'den başkasının uzaklaştıramayacağı sıkıntıyı başka şeylerden talep ediyorlardı. Şayet bu muskaları edinen kimse bunların Allah'ın dışında bizzat fayda verdiklerine inanırsa bu büyük şirktir. Fayda verenin sadece Allah olduğuna itikad eder de zararın uzaklaştırılması hususunda kalbini bu muskalara bağlarsa bu da küçük şirktir. Zira sebeplere itimat etmiş ve sebep kılınmayan bir şeyi sebep edinmiş olur. Bahsedilen muskaların hiçbirinin herhangi bir faydası yoktur. Bunlar sihirbaz ve büyücülerin yaydıkları cahiliye hurafeleridir. Batılı süsleyerek saf ve cahil insanları bunlarla kandırırlar. Temimelere Kur'an'dan ayetler veya bazı meşru zikirleri bir sayfaya yazıp sonra bir deriye veya başka bir şeye koymak ve çocuklara veya hastaya asmak da dahildir. Bunları asmanın caiz olup olmadığı hususunda bazı kitaplarda ihtilaf nakledilir. Fakat bu konuda doğru olan bunların yasaklanmasıdır, asılmamasıdır. Birincisi, gelen hadisler temimelerin yasaklanması hususunda geneldir. Temimelerden yasaklayan hadisleri rivayet eden İbn Mesud, Ukbe bin Amir gibi sahabelerin de bu yasağı, bu temimeler hakkında genel olarak anlamaları bunu destekler. Bundan herhangi bir istisnada bulunan bir rivayet gelmemiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın meşru zikirlerden ibaret olan muskaların hastalık vuku bulmadan önce korunmak için asılmasına ruhsat vermesi hakkındaki rivayete gelince Ayşe radıyallahu anh'dan sabit olan hastalıktan önce asılan temimelerin yasaklandığına dair rivayete aykırıdır. Yani hastalık vukuğa gelmeden asılan şeyler, muska gibi şeyler, bunlar temimedendir diye İbn-i Vehb'in camiinde geliyor sahih isnatla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bundan yani Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ın bu fiili bu hadise aykırıdır. Eğer sahihse İbn-i Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayet. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten sabit olan muskaları kopardığı ve temimeler konusunda şiddetli davrandığı rivayetine ve Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın muskayı bir insana veya çocuğa asmak şirktir sözüne aykırıdır. Huzeyfe radıyallahu anh'ten de pavusunda ip bulunan bir adama bu nedir diye sorunca ruhiye yaptığım bir iptir demesi üzerine şayet bu halde ölürsen cenaze namazını kılmam dediği sabit olmuştur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın da şöyle dediği sabit olmuştur. Temimi asmak cahiliye şubelerinden bir şubedir. Bu sözün umumu yani genel kapsamlı ifadesi bütün muskaların yasaklandığını gösterir. Sahabeden gelen sözler çeliştiği zaman karşılaştırılır ve onlardan hiçbiriyle amel edilmez. Diğer delillere müracaat edilir. Sünnette gelen nasların tamamı ise daha önce geçtiği gibi temimeleri yani asılan muskaları yasaklamaktadır. Kur'an'dan, dualardan, meşru olan sığınma ve zikir dualarından ibaret muskaları asmak bir ibadettir. Böyle sıfatta bir ibadet ise Kur'an ve sünnette gelmemiştir. İbadetlerde asıl olan tevkiftir. Yani hakkında meşru kılan bir nas bulunmadıkça onun caiz olmamasıdır. Bu sebeple muska asmak bir ibadet olduğuna göre, Kur'an ve sünnet bunu meşru kılmadığına göre bu caiz değildir. Delil olmadan ibadet ortaya koymak caiz değildir. Bu illeti burada mesela bu ihtilaftan bahseden, ilim ehlinden zikreden pek yok. Fakat bunun bu illetle aslında büyük bir bağlantısı var. Muskaların asılması yine Kur'an'a aykırıdır. Allah Teala'nın kelamını ve şer'i zikirleri hafife almaktır. Zira temime yani muskayla kişi hela gibi yerlere girer. Çocuklar ve hastalar onun üzerine yatarlar. Ona bazı necasetler bulaşır. Kur'an'ı ve Allah Teala'nın zikrini hakaretten korumak için muskaların asılması yasaklanır. Muhammed bin İbrahim de fetvasında şöyle demiştir. Sonra burada bir kötülüğe düşülür. Onlar bazen muska olarak küçük bir musaf edinirler. Sonra hela gibi yerlere girerler. Musafı bir mal edinirler. Bu söz musafın boyuna asılmak için edinilerek cünüp ve hayızlının da asmasına sebep olması bakımından yeterlidir diyor. Yani Muhammed bin İbrahim Aluşşeyh Suud'daki ulemanın geneli Hanbeli uleması bunlar. Hanbeli fıkhına daha çok yatkın kimseler. Bunlar cünüp ve hayızlının musafa dokunmasını caiz görmeyen bir görüşe sahipler. Bu açıdan yaklaşıyor yani. Ek olarak bunu ekliyor. Fakat cünüp ve hayızlı olan kimsenin musafa dokunmasını yasaklayan bir delil sabit olmamıştır. Kötülük vesilelerinin önünün kapatılması kaidesi de yine muskaların asılmasını yasaklamayı gerektirir. Zira bu muskaların asılması kalplerin Allah dışında o muskalara bağlanmasına ve haramlığı kesin olan şirk içeren veya içermeyen muskaların asılmasına götürür. Nitekim Müslümanların çoğunda bu görülmektedir. Evet. Sözlerde küçük şirk. Allah'tan başkası adına yemin etmek. Hulf, lügatte halefe, yahlufu kökünden gelir. Anlamı gerekli kılmak demektir. Zira insan hulf ettiği, yemin ettiği şeyde sebat etmeyi kendisine gerekli kılar. Buna yemin de denilir. Yani Arapça, yemin Arapça bir kelimedir. Yeminleşen iki kişiden biri sağ eliyle diğerinin sağ elini tutar. Yani yemin denmesi bu yüzden. Yemin sağ demek, şimal sol veya yesar sol. Böyle sağ ellerini tutarak yani bir nevi tokalaşma yaptıkları için yemin kelimesi kullanılmıştır. Bizim bildiğimiz yemin ant meselesine. Yine Arapçada buna kasem de denilir. Demek ki Arapçada yeminin üç karşılığı var. Birisi yemin, birisi kasem, birisi hulf. Hulf kelimesinin aslı kasem harflerinden biriyle yüceltilen bir şeyi zikrederek bir şeyi pekiştirmektir. Yani vallahi, tallahi, billahi bunlar kasem harfleridir. Vav, ta ve b. Mesela bir ömrük, ömrüne yemin olsun der. Ve ömrük der. V ile söyler bunun gibi. T bunda kullanılmaz da Allah lafzı hakkında bu üç harf kasem harfleridir. Istilahta ise bir şeyi Allah Teala'nın bir ismi veya sıfatını kasem harflerinden biriyle zikrederek pekiştirmektir. İlim ehli meşru yeminin vallahi, billahi ve tallahi gibi sözlerle olacağında icma etmişlerdir. Bunun dışındakilerde ihtilaf edilmiştir. Hakkında ihtilaf edilenlerden bazıları Allah Teala'nın başkasının da isimlendirilebileceği isimlerinden biriyle yemin etmek. Mesela Allah'a has olan isimlerden Allah lafzı, Rahman lafzı. Diğerleri ise mesela Rahim, Elif Lamsız olarak, Hamid, bunun gibi, Samet gibi isimler mahlukada verilen isimlerdir. Sadece Allah Azze ve Celle'ye verilen isimlerle yemin etmekte bir problem yok. Bu isimlerden başkasıyla, mesela Cebbar'a yemin olsun ki demek gibi, burada ihtilaf edilmiştir. Allah Teala'nın bekası ve hayatı kastedilerek Allah'ın ömrüne yemin olsun ki şeklinde yemin etmek, ihtilaf edilen yeminlerden biri. Vele amrillahi denilir. Allah'ın hakkı için diye yemin etmek, yemin ederim ki demek, Allah'ın ilmine yemin etmek, kasem vavu yerine eym sözüyle eymullahi demek, bunun anlamının Allah'a yemin ederim ki olduğu söylenmiştir. Eymullahi sözünün. Allah Teala'nın fiillerinden biriyle yemin etmek hususunda da yine ihtilaf edilmiştir. Yemin, Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz olmayan ibadetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden dolayı Allah'tan başkasıyla yemin etmek haramdır. Dikkat edin, muhakkak ki Allah sizleri babalarınız adına yemin etmekten yasaklamıştır. Kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin ya da sussun. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah'tan başkası adına yemin eden ister bir peygamber veya veli adına olsun, isterse Kabe veya başka bir şey adına olsun, büyük günahlardan birini işlemiş ve şu hadisten dolayı şirke düşmüş olur. Allah'tan başkası adına yemin eden küfre girmiş veya şirk koşmuş olur. Rivayetin başında İbn Ömer radıyallahu anh'ın bir adamın Kabe'ye yemin olsun ki dediğini işitince, sana yazıklar olsun, Allah'tan başkası adına yemin etme, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiş ve bu hadisi zikretmiştir. Yani Kabe üzerine yemin edilmesi üzerine söylüyor bu hadisi İbn Ömer radıyallahu anh'a. Zira yeminde adına yemin edilen şeye bir tazim vardır. Ne olursa olsun Allah'tan başka bir şey adına yemin eden, onu Allah subhanehu ve teala'dan başkasının layık olmadığı bu tazimde Allah azze ve celle'ye ortak koşmuş olur. İmam Zehebi El-Kebair'de şöyle diyor. Allah adına değil de mesela peygamber, Kabe, melekler, sema, su, hayat, ruh, emanet, sultanın, yöneticinin hayatı, sultanın nimeti, falanın türbesi diye mahluklar adına yemin etmek, yalan yere yemin etmek hükmündedir. Böyle diyor Zehebi. Fakat Nasların gösterisi bu işin bundan daha büyük olduğudur. Yani yalan yere yemin etmek büyük bir günah. Ama bu şirk diye niteleniyor hadislerde. Yani Allah'tan gayrı adına yemin etmek şirk diye niteleniyor. Yani bunu bundan daha büyük bir günah olarak, yani şirk babında zikretmesi gerekirdi Zehebi'nin. İbn-i Nehas Tenbihul Gafili'nde Allah'tan başkası adına yemin etmenin büyük günahlardan olduğunu zikretmiştir. Heytemi Ez-Zevacir An-İktirafil Kebair'de şöyle demiştir. Allah'tan başkası adına yemin etmenin hükmünün büyük günah olması uzak değildir. Zira geçen hadisler ve gelecek hadisler bu konuda şiddetli tehdit içermektedir. Zahirinde Allah'tan başkası adına yemin edilen babasına yemin olsun ki doğru söylüyorsa kurtuldu hadisiyle, babana yemin olsun ki evet, bu hadislere gelince, Müslim'de geliyor bu. Buna birkaç açıdan cevap verilebilir. Bu iki hadiste zikredilen yemin, Hafız İbn Abdilber ve başkalarına göre sabit olmamıştır. Yani sahih değildir. Müslim'de de geçse sahih değildir. Çünkü Müslim, biliyorsunuz bazı rivayetleri, rivayetin aslını verdikten sonra makrun, mutabaat için zayıf ravilerin tarikiyle gelen hadisleri de zikreder. Yani hadisin sahih bir aslı vardır. İşte bu ziyade, bu yeminin içerdiği ziyade zayıf ravi yoluyla şahit için getirdiği rivayetlerdendir. Hüccet değildir yani. Müslim'de hüccet getirmemiştir. Şayet sabit olduğu farz edilse bile şöyle cevap verilir. Bu İslam'ın başlarında caiz idi, sonra nesk edildi. Bazı ilmi ehli şöyle demişlerdir. Şayet bu sabit ise bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hastır. Başkaları ise bundan yasaklanmıştır. Zira onlar ihlas ve tevhid konusunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile aynı seviyede değildirler. İbn-i Hacer de Fethül Bari'de, Suyuti et-Tevşih'de, yani Bukhari şerhinde, Şöyle demişlerdir. Alimler dediler ki, Allah'tan başkası adına yemin etmenin yasaklanmasının sırrı, adına yemin edilen şeyin tazimi gerektirmesidir. Azamet ise hakikatte sadece Allah'a aittir. El-Kasani, Bedayus Sanayi'de Allah'tan başkası adına yemin etmenin yasaklığından bahsederken şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkası adına yemin eden şirk koşmuştur buyurmuştur. Zira bu tür adına yemin edilen tazimdendir. Tazimin bu türü yalnızca Allah Teala'nın hakkıdır. El-Hacavi El-İkna'da şöyle demiştir. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla değil de Nebi de olsa başkası adına yapılan yemin Allah'a tazimde bir şirktir. Şevkani Nevlevtar'da alimlerin şöyle dediğini aktarıyor. Allah Teala'dan başkasının adına yapılan yeminin yasaklanmasının sırrı adına yemin edilen şeyin tazimi gerektirmesinden dolayıdır. Azamet hakikatte sadece Allah'a aittir. Yalnızca Allah'ın zatı ve sıfatlarıyla yemin edilebilir. Bu hususta fakihler ittifak etmişlerdir. Cemalettin el-Kasimi Delalü't Tevhid'de ve Allame Muhammed Halil el-Herras Davetü't Tevhid'de Allah Teala'dan başkası adına yemin etmenin ancak adına yemin edilene tazim içermesinden, tazimin ise sadece Allah'a layık olmasından dolayı yasaklandığını zikretmişlerdir. Zira burada adına yemin edilenin, yemin edenin doğruluğuna şahit getirilmesi anlamı vardır. Bu ise ancak adına yemin edilenin, yemin edenin doğru söylediğini veya yalan söylediğini bilmesiyle sahih olur. Bunu bilen ise yalnız Allah Teala'dır. Yine adına yemin edilenin kendisinin adıyla yemin eden kimseyi eğer yalan söylüyorsa cezalandırma ve intikam alma gücüne sahip olması gerekir. Bu ise Allah'tan başkası olamaz. Zikredeceğimiz hadislerde Allah'tan başkasına yemin etmenin büyük bir cürüm olduğunu ifade ediyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh dedi ki, Allah adına yalan yere yemin etmem, Allah'tan başkası adına doğru olarak yemin etmemden daha sevimlidir. Yani az önce Zehebi'nin sözünü aktarmıştık ya, bu hatalı eksik gösteriyor diye. İşte bu İbn-i Mesud radıyallahu anh bu sözü bunu pekiştiriyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Allah adına vallahi billahi diyerek yalan bir yere yemin etmem şeyden daha sevimli. Allah'tan gayrı adına doğru yere yemin etmemden daha sevimlidir diyor. Niye? Çünkü bu şekilde bir yemin büyük günah ama diğeri şirk. Bu sebepten ötürü. İbn Abdilber et-Temhid'de şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle'den başkası adına herhangi bir şeyle veya herhangi bir durumla yemin etmek caiz değildir. İşte biz buna örnek verirken kişinin namus üzerine, şeref üzerine yemin etmesi halk arasında çokça yaygın olduğu için şerefsizim ki böyledir diye demesi gibi sözler. Daha başka şekilleri var. İki gözüm önüme aksın, canım çıksın ki, işte çoluğumun çocuğumun ölüsü üzerine falan gibi bu tip cahili yeminler halkın arasında yaygın, gaflette söylenen, kimisi kastla söylenen sözlerdir. Tabi tasavvuf ehli ve benzerlerinin şeyhlerinin baş üzerine bunun gibi şeylerle yaptıkları tamamen bilinçli, Allah'tan başkası adına tazimi tam anlamıyla ortaya koyan açık şirklerdendir. Evet. Bunun caiz olmadığında icmayı da zikrediyor İbn Abdilber et-Temhid'de ve şöyle diyor. Alimler Allah'tan başkası adına yemin etmenin mekruh ve yasak olduğunda icma etmişlerdir. Bunlarla hiç kimsenin yemin etmesi caiz değildir. Yani buradaki ihtilaf, icma edilen husus bunun caiz olmadığı hususu. İhtilaf, ilim ehli arasındaki ihtilaf, bu büyük şirk midir, küçük şirk midir şeklindedir ilim ehli arasındaki ihtilaf. Bu meselede her iki kesim de aslında haklıdır. Yani büyük şirk diyen de haklıdır, küçük şirk diyen de haklıdır. Çünkü Allah'tan başkası adına yemin etmenin bazısı küçük şirktir, bazısı büyük şirktir. Az önce söylediğimiz şerefsizim gibi sözler, eğer kişi kasıtsız olarak alışkanlık eseri, cahili alışkanlığı eseri bu gibi yeminleri yapıyorsa bu küçük şirktir. Küçük şirk olmasının sebebi kasıt olmamasına rağmen nasıl küçük şirk oluyor? Fiilde, azaların fiillerinde müşriklere benzemek olduğundandır bu. Zahiren onlara benzemek, kalben değil de, yani kalbi benzemiyor, kalben dinden çıkmıyor ama zahiren dinden çıkanlara benzeyen bir fiil ortaya koyuyor. Bu sebeple bu küçük şirktir. Ama eğer kalbinde bu kastlı bir şekilde, yemin ettiği şeye tazimi içeren bir şekilde bunu yapıyorsa o zaman büyük şirktir. Dolayısıyla büyük şirktir diyenler bunu kasteder, küçük şirktir diyenler bu boyutunu kasteder. Yani kastın olmaması halini kasteder. Burada diğerinin küçük şirk olduğunu kuvvetlendiren delillerden birisi Musab bin Sa'd radıyallahu anh'ın, Sa'd bin Vakkas'ın oğlu. Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh Vellata diye bir yemin ediyor. Ve onu uyarıyorlar. Yani büyük bir söz etti. Derhal Allah'a tevbe et. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir şey yaptım. Yani cahiliye alışkanlığı eser olarak Vellata diye ağzımdan çıktı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakın bir daha böyle bir şey söyleme. La ilahe illallah diyerek de bu söylediğine kefaret kıl buyuruyor. Başka bir hadiste kim Lata ve Uzay'a yemin ederse hemen la ilahe illallah diyerek ona kefaret kılsın. Kim de arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse sadaka vererek ona kefaret kılsın buyuruyor. Yani bu hadisleri bazı alimler bu küçük şirktir. Allah'tan başkasına yemin etmek küçük şirktir diye delil getiriyorlar. Halbuki bu sahabelerin yaptıkları şey küçük şirktir. Çünkü bunlar kasıtsız olarak, alışkanlık eseri bunu söylüyorlar. Evet, bu küçük şirktir. Fiilen benzemiştir çünkü onlara. Kefareti gerekir, la ilahe illallah sözü. Şayet büyük şirk olsaydı ne olacaktı? Guslederek tekrar İslam'a girmesi gerekir. Yani bunun tevbesi böyle olur. Buna sadece la ilahe illallah sözüyle kefaret kılmasını söylüyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Eğer kasıtlı olarak söylerse bunun büyük şirk olduğu hadislerde açıktır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunun şirk olduğunu belirtmiş. Bunun küçük şirk olduğunu gösteren herhangi bir delil sabit olmamıştır. Şirk ifadesi açık gelmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh az önce aktarılan sözü de bunu açıkça aslında ifade ediyor. Evet, eğer yemin eden başka bir şeyde değil de kasem lafzında şirk koşmuşsa bu yemin küçük şirk olur. Ama yemin edenin kastı ölü ya da diri evliya ve şeyhler adına yemin eden tasavvuf ehlinin çoğunun yaptığı gibi, hatta bazen kalplerinde onlara tazimleri öyle bir durumdadır ki onların adına yemin etmezler fakat Allah adına yalan yemin ederler. Yani şeyhleri adına yalan yere yemin etmekten korkarlar, Allah adına yalan yere yemin etmekten korkmazlar. O boyuta gelenler vardır. Böyle bunun gibi adına yemin ettiği mahluku Allah Teala'ya tazim gibi tazim etmek ise bu dinden çıkaran büyük şirktir. Zira onlara göre adına yemin ettikleri şey Allah Teala'dan daha yüce ve kendisinden daha çok korkulan bir konumdadır. Muhammed bin Ali Şevkani Ed-Durrun Nadid'de Allah'tan başkası adına yemin edenin şirk koşuna dair hadisleri zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bu hadisler İslam divanlarındadır, İslam kütüphanelerindedir. Bunlarda Allah'tan başkası adına yemin edenin İslam'dan çıkacağı belirtilmiştir. Zira bir şey adına yemin etmek ona tazimdir. Nevevi Ravdatut Talibinde şöyle demiştir. Ashabımız yani Şafiiler dediler ki, yemin eden kimse adına yemin ettiği şeyi Allah Teala hakkında itikad ettiği gibi tazime itikad ederse bu küfürdür. Yani görüldüğü gibi alimler aslında burada ayrıntıya gittikleri zaman kastedilen mane ortaya çıkıyor. Yani büyük şirk ne zaman büyük şirk oluyor, küçük şirk ne zaman küçük şirk oluyor yemin meselesinde. Aslında bu ayrıntılarla birlikte bir ihtilaf olmadığı da ortaya çıkıyor. Aslında bir ihtilaf yok yani. İhtilaf suretendir. Onların küçük şirk dedikleri Allah'tan başkasına yemin kalbin kaste olmaksızın sadece dilde bu gibi yeminleri tazim olmaksızın yapmaktır. Er-Ramli Nihayetül Muhtaç'ta şöyle demiştir. Allah'a tazim eder gibi tazimine itikad edilirse küfürdür. Şeyh Ahmet bin Yahya el-Murteza Bahruz Zehhar'da şöyle der. Şayet Kabe, melekler, peygamberler, imamlar ve benzerleri gibi adına yemin ettiği şeyin Allah'ın tazimi gibi tazim edilmesi kastedilirse bu haramdır ve küfürdür. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'tan başkası adına yemin ederse onu Allah'a ortak koşmuştur buyurmuştur. Müşrikler ancak putları tazimlerinden dolayı kafir olmuşlardır. Yani bu Allah'tan gayrı adına yemin ettiği zaman da Allah'tan gayrına tazim ettiği için yani putperestler nasıl putlara tazim ederek ortak koşuyorsa aynı şekilde ortak koşmuş olur. İbn-i İmad, Mu'tiyetül Eman'da El-Kuhistani'nin Camiur Rumuzundan naklen Allah'tan başkası adına yemin eden yemin ettiği şeyin yerine getirilmesi gerektiğine inanırsa bu küfürdür demiştir. Yani bunlar bu ilim ehlinden yapılan bu nakillerin sebebi işte bizim zamanımızda işte Allah'tan gayrına yemin etmenin büyük şirk olduğunu söylediğimizde işte alimler icma etmiştir Allah'tan gayrı adına yemin etmenin küçük şirk olduğuna diye iddia eden bazıları var. Onlara bir cevaptır bu. Yani böyle bir icma yok. Bilakis alimler icma etmiştir. Yeminin büyük şirk olanı vardır, küçük şirk olanı vardır. Evet, Allah Teala ile mahlukundan birinin arasında ve edatı ile ortak koşmak. Sözdeki şirklerden, küçük şirklerden birisi de. Vav harfiyle ve bağlacıyla atıf, atfedilen iki şey arasında mutlak beraberliği gerektirir. Mesela Allah ve Resulü, Allah ve Resulü senden razı olsunlar demek gibi. Yani ortaklık meydana getirir. Bu yüzden Allah ile mahlukundan birisi arasında bir işin mahluk için meydana gelmesi hakkında ve edatı ile atıf yapmak haramdır. Allah ve sen dilersen demek, bu Allah'ın ve senin bereketindendir demek. Yani mesela Allah ve senin sayende şöyle oldu demek gibi. Bunlar ortak sözde ortak koşmaktır. Yani bu kelime şirk olan bir kelimedir. Eğer kalp itikad etmişse bu büyük şirktir maazallah. Eğer kalbin böyle bir itikadı yoksa dilde sadece azanın bir şirkidir. Bundan tevbe edilmesi gerekir. Küçük şirktir, haramdır. Benim için Allah ve sen varsın demek, Allah'tan ve senden ümit ederim demek ve benzeri sözler böyledir. Sümme sonra kelimesiyle atıf ise caizdir. Zira sümme tertip ve sonralık ifade eder. Sümme ile atıf yapmak İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisinde olduğu gibi işin yalnız Allah'a nispet edilmesine daha uygundur. İnşallah biraz sonra İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözlerinde de geleceği gibi bu ihlas için daha kamildir. Bu sözü Bakara suresinin tefsirinde de sahih tefsirde İbn Abbas radıyallahu anh'dan hasen isnatla aktarmıştık. Aynı şekilde Tekfir Satmaz kitabında da tam metni görebilirsiniz. Fadlullah el-Ceylani, Fadlullah-i Samet fi tavdihi edebil müfret de şöyle demiştir. Bu edebil müfret şerhidir. Bukhari'nin edebil müfredini şerh etmiştir Fadlullah el-Ceylani. Ve bu kitap daha önce Sönmez yayınlarından çıkan iki cilt halinde edebil müfret diye ahlak hadisleri adıyla tercüme edilmiştir. Fadlullah Ceylani'nin şerhiyle beraber. Daha sonradan başka bir yayınevi, Alperen yayınevi aynı baskıyı yaptı. Şu an piyasada olan edebil müfret baskıları ise bu şerh olmaksızın yapılan baskılardır. Ama piyasada diğerini iki cilt olarak belki eski kitapçılarda bulmak mümkün. İşte orada şöyle diyor. Bu meydana gelmesi veya gelmemesiyle adi veya şer'i olarak, yani adi sıradan veya şer'i olarak bir kimsenin galip zanına da olsa dahil olabileceği işler hakkındadır. Binaenaleyh mahluk için olmayan şer'i işlerin vuku bulmasında ve edatıyla atıf caiz olur. Nitekim hadiste kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne olmuştur buyurulmuştur. Görüldüğü gibi burada ve bağlacı var. Hadis muttefakun aleyhtir. Yani Bukhari ve Müslim hadisidir. Allah'ın ismiyle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in isminin arasını zamir ile birleştirmemek daha uygundur. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğruyu bulmuştur. Kim de bu ikisine isyan ederse sapmıştır diyen hatibe şöyle demiştir. Sen ne kötü bir hatipsin. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse demeliydin. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yani ilk seferinde ne diyor? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse diyor ve bağlacıyla ayırıyor. İkinci sefer söylediğinde bu ikisine isyan ederse diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buna karşı çıkıyor. Diyor ki onda da ve bağlacını kullanarak kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse demeliydin diyor. Ne kötü bir hatipsin. Yani ifadeyi doğru kullanmadın diyor. Burada şirk içeren bir durum yok. Yani bu bağlaçla ilgili olarak. Ama söz yanlış. Yani zihinlerde farklı bir manaya, Allah ve Resulü birmiş gibi bir manaya sebebiyet vermesin diye. Hatta bazı alimler son asırlarda yaygın bir bidat var. Bir tarafa Allah lafzı, bir tarafa Muhammed lafzı levhalar asılıyor. Sanki böyle bir şey asmak caizmiş gibi bazı alimler bu yönlü de yaklaşıyorlar. Yani bu caiz değil. sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, etmediği şeylerdir. Yani böyle ayet yazılı levhalar asmak vesaire. Bu bidattır. Bu sonraki alimlerden birisi, zannederim İbn-i Seymin'in bir fetvasıydı. İkisini bir araya koymak Allah ile Resulünü sanki denk tutmak gibi bir manaya gelir diye itiraz ediyor. Doğru mu? Doğruluk payı var ama burada İbn-i Seymin'in böyle bir ifade kullanması doğru değil. Niye doğru değil? Çünkü böyle olduğu takdirde adam ne yapar? Allah lafzını yukarı koyar, Muhammed levhasını da aşağıya koyar. Yani o levhaları kaldırma yine ortadan kalkmış olmaz. Bu sebeple eksik bir ifadedir. Tam anlamıyla düşünülmemiş bir ifadedir. Böyle bir şey yapmamak en uygundur. Çünkü ne Allah Resulü yapmıştır, ne sahabeler, ne tabi'in yapmıştır bunu. Yani mescitlere bu levhaları koymamışlardır. İbn Abbas radıyallahu anh, evet, o halde bütün bunlar bir dururken Allah'a denkler, nidler, endat, koşmayın. Bakara 22. ayetinde şöyle demiştir. Ortaklar, endat, şirktir. Bu karanlık bir gecede kara taşın üzerindeki karıncanın adımlarından daha gizlidir. Bu Allah'a ve hayatına yemin ederim ey falan demek, hayatıma yemin ederim demek, yani kişinin hayatına yemin etmesi, şu köpek olmasaydı hırsızlar girerdi demek, evde şu kaz olmasaydı hırsız içeri girerdi demek, adamın arkadaşına Allah ve sen istersen demesi, Allah ve falanca olmasaydı demek, falanca olmasaydı sen bunu yapamazdın gibi sözlerin hepsi birer şirktir. Bunu İbn-i Ebi Hatim, Hasan bin İsnad'da tefsirinde rivayet etmiştir. Bu da gösteriyor ki bu tür sözler Allah Teala'nın bir sebep kıldığı şeylerde tesir ve tedbirin veya nimetin Allah'tan başkasına nispet edilmesidir. Falan olmasaydı şöyle olmazdı gibi sözler ve benzerler yasaklanmıştır. İbn-i Kayyim Medarcus Salik'inde bunun küçük şirk olduğunu zikretmiştir. İbn-i Recep de Letaiful Me'arif'te bunun gizli şirk olduğunu söylemiştir. El-Kurtubi Allah Teala'nın onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Yusuf 106. ayetin tefsirinde şöyle diyor. Denildi ki bunun anlamı onlar Allah'a bu helak edici musibetten kendilerini kurtarması için dua ederler. Onları kurtardığı vakit onlardan herhangi birisi filan kişi olmasaydı biz kurtulamazdık. Köpek olmasaydı hırsız evimize girerdi ve buna benzer sözler söyleyerek Allah'ın nimetini filan kişiye nispet ederler. Allah'ın koruyup himaye etmesini de köpeğe nispet ederler. Nitekim Müslümanların avamının çoğundan bu sözler sadır olmaktadır. Yani bunu bir eşari olan Kurtubi söylüyor. Yani bir selefi de değil yani bu ifadeler. Şimdi şey aklıma geldi. Cübbeli hapisten çıktığı zaman işte Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sayesinde buradan kurtuldum falan gibi sözler ediyor. Yani kurtaran kim? Allah değil mi? Allah. Ama Allah'a nispet etmek bir şey değil yani. İlla şirkini sokacak araya. Beni Abdülkadir Geylani kurtardı. Yani Allah kurtarsa daha faziletli değil mi yani? Allah kurtarsa daha büyük bir ikram, daha büyük bir lütuf değil mi yani? İşte onlar demek ki şirki de geçtik. Allah'tan haşa daha yüce tutar bir konuma getiriyorlar. Kitaplarında, yani tasavvufçuların kitaplarında öyle tuhaf şeyler vardır ki, yani Abdülkadir Geylani biz bundan tenzih ederiz. Şirk ehlinin şirklerinden tenzih ederiz. Abdülkadir Geylani tevhid ehli bir alim. Hataları olabilir, isabetleri olabilir. Beşerdir. Ama ondan şirke dair bir şey bilmiyoruz. Bilakis şirki net ifadelerle reddettiğini biliyoruz. Nitekim Akidetül Geylaniye diye bir çalışma yaptım. Bizzat Abdülkadir Geylani'nin kendi eserlerinden. Net bir şekilde şirke karşıdır Abdülkadir Geylani Rahimullah. Fakat ona halk nezdinde işte Allah'ın bir evliyası, insanların gönlüne tat kurmuş birisi olduğundan daha da abartmak için mesela adamın 1000 tane kerameti varsa 10.000 tane de insanlar uyduruyor. Yani sınırda durmuyorlar. Bu uydurdukları şeyler arasında şu ifadeler de var. Abdurrahman Halis Talabani el-Kerkuki'nin kitabı, Behçetül Esrar, Abdülkadir Geylani'nin menkıbelerine dair kitap. Orada diyor ki, Allah Azze ve Celle Abdülkadir Geylani Hazretlerini öyle bir makama çıkarmıştır ki, bir velinin velayetine karar vereceği zaman Allah Azze ve Celle haşa Abdülkadir Geylani'ye danışmadan onun velayetini onaylamaz. Yani Allah Azze ve Celle'yi hangi makama koyuyorlar Abdülkadir Geylani'yi yücelteceğiz derken? Yani böyle hadsizliklere, şirklere vardırıyorlar işi. Yani şeytanın öncekilere nasıl oyunlar oynayıp saptırdığı gibi bu ümmetten de maalesef böyle şirkeli kimseler çıkmıştır. Bazı ilim ehli kalbin hakiki nimet verici olan Allah Teala ile mutmain olması halinde nimetin haber yoluyla sabit olan sahih bir sebebe izafe edilmesini bu hükümden istisna etmişlerdir. Zira bu sebep yalnızca Allah'ın fazlı ve nimetidir. Bunun caiz olduğunu söylemişlerdir. Bunun delillerinden birisi El-Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anh hadisidir. Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın amcasını rivayet etti. O şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Talib'e bir şey fayda verdi mi? Zira o seni koruyor ve senin için öfkeleniyordu. Ebu Talib kardeşi oluyor Abbas radıyallahu anh'ın. Fakat müşrik olarak öldü. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ona herhangi bir şey fayda verdi mi? Çünkü o seni çok korudu, gözetti, kolladı. Nebi aleyhisselatü vesselam da o cehennemin sığ bir yerindedir. Ben olmasaydım cehennemin en alt tabakasında olacaktı buyurmuştur. Burada ben olmasaydım ifadesi var. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın bir lütfudur. Yani bunun caiz olduğuna bu şekilde delil getirilmiştir. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geliyor. Kuteyle Bintu Sayfi radiyallahu anha bir Yahudinin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dediğini haber vermiştir. Sizler eşve ortak koşuyorsunuz. Yani nit, eş diye koşma, tercüme ettiğimiz eş koşma nit. Nit ve şirk koşuyorsunuz, şerik koşuyorsunuz. Allah ve sen dilersen diyorsunuz. Kabe'ye yemin olsun diyorsunuz. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara yemin etmek istedikleri zaman Kabe'nin Rabbine yemin olsun demelerini ve Allah dilerse sonra sen dilersen demelerini emretti. Yani Allah ve sen dilersen şeklindeki lafzı yasakladı. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın tevazu, genel olarak Müslümanların ahlakını görüyoruz. Yani bir Yahudi bile bir şirke, batıl bir şeye uyar zaman, bakın Müslümanın ahlakı, evet hemen bu ifadeyi düzelt. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlara bu ifadeyi düzeltmelerini emrediyor. Ya bunu bir Yahudi söylediydi, böyle bir şey yok yani. Yani hakkı söyleyen kim olursa olsun hakka karşı kibirlenmek olmaz. Bugün insanların kaybettiği şeylerden birisi. Yani adama hadis söylüyorsun ama bunu falanca söylüyor diyor. O yüzden ona itibar edilmez, onun fetvasıyla hareket edilmez diye. Fetvayı veren değil, hadis söylüyor adam. Allah Azze ve Celle'nin ayetini aktarıyor, meselenin hükmünü aktarıyor. Ama insanlar zannediyorlar ki mesela sen Tirmizi'den geldi bir hadis. Onu okuyorsun, Tirmizi'deki bir hadise okuyarak amel ediyorsun. Başka birisi de getirdi Bukhari'den. Ama onu getiren falanca diyorsun ve onunla amel etmeyi terk ediyorsun. Yani bu çok cahilce insanları şirke götüren sebeplerden birisi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez veya o cehennemlik olur hadisinin anlattığı şeydir bu. Diyor ki sahabe, biz işte elbisemizin güzel olmasını severiz. Bu diyor benim kastettiğim değil. Benim kastettiğim hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada hakkı inkar etmek, reddetmekle beraber insanları küçük görmek, bu hakkı getiren insanları küçük görmektir. Burada Yahudi de olsa, burada hak bir söz söylemiş ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu onaylıyor ve Müslümanları böyle bir sözden yasaklıyor. Tarikatçıları bundan sakındırdığın zaman, ya onu diyenler Vahhabi, onları boş ver, onlar zaten elleriyle yemek yer, bilmem ne, Arabistan'da şöyle yaparlar falan filan. Böyle bir yaklaşım görüyoruz. Bu kibirden işte. Vahhabi olsun, sana hak söylüyor mu? O hakkı kabul et. Güya sufisin, güya nefis mücadelesi yapıyorsun, güya tevazu sahibi olman lazım. Nerede bu tevazu? Sen hakka karşı kibirleniyorsun. Hangi tevazu? İbn Abbas radıyallahu anh hadisi Ahmet bin Hanbel, Buhari'nin Edebül Müfret kitaplarında hasen bir isnatla şu lafıza rivayet ediyor İbn Abbas'tan. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve sen dilersen dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, beni Allah'a eş mi koşuyorsun? Bilakis yalnız Allah dilerse de buyurdu. Başka bir rivayet lafzında, bilakis Allah dilerse sonra sen dilersen, tümme edatı sonra sen dilersen diye bunun da cevazını gösteren bir lafızla gelmiştir bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu Yahudinin böyle bir atıf şirk olarak isimlendirince Yahudi bunu ikrar etmiştir. Bundan dolayı bu sözü söyleyen kimse Allah'ın yaratan ve takdir eden olduğuna itikadıyla beraber Allah Teala'nın ismine ve edatıyla atıf yaptığı mahluka nispet ettiği şeyin müstakil olduğuna itikad etmez de o mahluka nispetinin o işe doğrudan alakasını kastederse bu küçük şirktir. Bu söz yüzünden ortak kılma söz konusudur. Eğer Allah'a ortak koşulan bu mahlukun müstakil olduğuna, bağımsız ve Allah'ın dilemesi dışında tasarruf ettiğine itikad ederse bu büyük şirktir. Molla Ali Yukari de bu konuda şöyle der. Şayet Allah ve Muhammed dilerse denilirse bu apaçık bir şirk olur. Evet, bu günlük burada bırakalım. Yine sözle küçük şirkin kısımlarından yağmur, yıldızlarla yağmur istemek maddesini bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.